Item 8, Ölüm ve Şeytan, Frank Schatzing. Sayfa 84. Maria. Dirsekleri üzerinde duran kadın Urquhart'ın kıllı göğsünü keşfediyordu. Parmakları saçları arasında dolanıyor, küçük lülelerine kadar devam ediyordu. Maria kıkırdadı. "Mutlu musun?" diye sordu Urquhart. "Sadece tüm bu şeyleri tekrar sana giydirmenin ne kadar zaman alacağını düşünüyorum." Urquhart sırıttı. "Ömür boyu sürer herhalde." "Bence de." Maria kaşlarını kaldırdı. Sonra da güldü. Üzerine atılıp kollarını boynuna doladı. "Daha önce vücudu bu kadar kıllı bir adama hiç denk gelmemiştim. Aslında tıpkı..." Söyleyecek uygun kelime aradı. "Kurda benziyorsun." Adam başını eğerek onu öptü. "Kurtlar ateşli olur," diye fısıldadı. Maria ondan kurtuldu ve yataktan dışarı fırladı. Hala ağırlığını ve sıcak nefesini hissedebiliyordu. Sanki hala üzerinde ve içindeydi. Onunla öyle vahşi sevişmişti ki bundan hem hoşlanmış hem de rahatsız olmuştu. "Kurtlar acımasız olur," diye cevap verdi kadın. Masasının üzerinde duran adamın paltosunu yokladı. Urquhart aklını karıştırmıştı. Pek çok erkekle tanışmıştı. İyi aşıklar, kötü aşıklar, sabırlılar, sabırsızlar, kabalar ve çocuktan farkı olmayanlar. Kimi ona karşı nazikti, anlaştıklarından daha fazla para öderlerdi ki bu durumu Clemens'ten gizlerdi. Ve onunla şaraplarını ve hatta yiyeceklerini bile paylaşırlardı. Diğerlerinin ona davranışıysa bir eşyadan farksızdı. Çoğunlukla sadece konuşmak isteyen yalnız tipler, doymak bilmeyenler, endişeliler, kıpır kıpırlar, vicdansızlar ya da vicdan azabı çekenler ve inlemelerinin nedeninin aldıkları zevkten mi yoksa kendilerine karşı duydukları nefretten mi kaynaklandığını bilemediği suçluluk duygusuyla kıvrananlar. Bir de Tanrı'nın unuttuğu garip ihtiyaçları olan tipler vardı. Ama paralarını ödedikleri müddetçe öylelerine bile hayır demezdi. Bunların her birini bir bitki ya da hayvan türü gibi tanıyabilir, sınıflandırabilirdi. Kendini onların üzerinde kabul ederek onları belli bir mesafeden incelerdi. İşte bedenini teslim ettiği erkeklerle başa çıkma metodu buydu. Her biri onda kendinden bir şey, gururundan bir parça bırakırdı ve kadın da bu parçaları birer ödülmüş gibi toplar ve onları kalbinin derinliklerindeki karanlık zindana hapsederdi. Sadece 3 ay önce Köln'e gelen Jakob kalbinin anahtarını bulmayı ve gururunu korumayı başarabilmişti. Ama artık Jakob da tarih olmuştu. Fakirlikten kurtulmak için bir yol bulması gerekiyordu. İmkansızdı belki ama hayatı boyunca bu iğrenç delikte tıkılıp kalmak yerine doğru dürüst bir adamın gelip onu bu hayattan çekip çıkaracağına dair küçücük bir ihtimal bile Jakob'u silip atması için yeterliydi. Ama gelip giden her adamla onun bu saf umudu günden güne biraz daha sönüyor ve kutsal bakirenin bir fahişeyi saygıdeğer bir vatandaş eşine çevireceğine inanmak da her geçen gün daha zor bir hal alıyordu. Yalnız kaldığında Maria Meryem Ana'ya dua ederdi. Ama ardından Clemens yine ona tanıdığı bir adamı gönderirdi. Pazar tezgahındaki meyveler gibiydiler. İşte elmalar, kırmızı ya da yeşil, ham ya da çürümüş, ayva, şeftali, kiraz. Hepsi kendi türünün tipik bir örneği. Her zaman birbirinin aynı. Hepsi korkak, hepsi hayal kırıklığı. Urquhart onların hiçbirine benzemiyordu. Bu adamda onun tüylerini diken diken eden bir şey vardı. Yine de eğer istese sonuna kadar peşinden ayrılmaz, ister felakete ister zenginliğe onun peşinden her yere giderdi. Bir an için de olsa kaçıp uzaklaşma dürtüsü kapladı içini. Ama ya beklediği kişi gerçekten bu adamsa ne olacaktı? "Kurtlar ateşlidir, kurtlar acımasızdır." Döndü ve çekingen bir gülümsemeyle ona baktı. Urquhart onu izliyordu. "Dışarı mı çıkacaksın?" diye sordu kadına. Kadın omuz silkti. "Nereye gidebilirim ki?" Urquhart başını salladı. Uzun saçları bir pelerin gibi vücudunu örtmüştü. "Evet," dedi alçak sesle. "Nereye gidebilirsin ki?" Adam gerindi ve ayağa kalktı. "Peki sen gidiyor musun?" Maria üzülsün mü, sevinsin mi bilemiyordu. "Evet." Adam giyinmeye başladı. Tekrar gelecek misin diye sordu duraksayarak. Urquhart paltosunu giydi. İçinde bir şey vardı, arbalet gibi ama daha küçük. Adam eşyalarını sırtına atarken birden gözden kayboldu. Aslında bana söyleyeceklerine bağlı.
Sana söyleyeceklerime mi?
Jakob adında bir adam var, onu tanıyormuşsun. Maria konunun ansızın değişmesi yüzünden afallamıştı. Urquhart'ın Jakob'la ne işi olabilirdi ki?
Evet, tanıyorum.
Yardıma ihtiyacı var.
Ne?
Dostum çok boş boğaz. Urquhart Maria'nın yanına gidip çenesinden tuttu. Kellesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya, bilmem anlatabildim mi? Dün gece gördüğü saçma sapan şeylerden bahsedip duruyor.
Ah tanrım, dedi Maria heyecanla, mimar.
Sana ne anlattı? Sana neden anlatayım ki diye geçirse de içinden, sözcükler çoktan dudaklarından dökülmeye başlamıştı bile.
Bizim Jakob'un uyduruk hikayelerinin hiç sonu gelmez. Neymiş, şeytanın Gerhard'ı iskeleden aşağı ittiğini görmüş. Hatta kendisiyle konuştuğunu bile söylüyor.
Şeytanın mı?
Saçmalama.
Maria başını iki yana salladı. Jakob'dan duydu, tüm rahatsızlığı üzerinden atıyordu. Ama yine de şu an burada yanında olmasını isterdi.
Gerhard o zaman. Evet, en azından o öyle söylüyor.
Peki Gerhard ona ne demiş?
İçinden bir ses, dikkatli ol dedi ama sese kulak asmadı. Adamın kehribar rengi gözlerinde bir hayvan gibi tuzağa düşmüştü. Gözleri garipti, derinlere bakıyordu, korkutucu ve dibi olmayan derinlere. Bilmiyorum.
Rahipler bu tür hikayeleri sevmezler.
Sen Jakob'u nereden tanıyorsun?
Daha sonra Maria, onun aptalca bir şey yapmasını istemeyiz değil mi? Demek şeytanı görmüş. Peki bu şeytan neye benziyormuş?
Bilmiyorum, sormadım ki.
İç çekti.
Ahmak Jakob. Ama bir daha gelirse sorarım, dedi usulca çoğunlukla kendine.
Bir daha gelirse. Urquhart bir şey demedi. Ona böyle davranmamalıydım. Jakob bana karşı her zaman nazik olmuştur. Ne yaptığını pek bilmese de insanlara her zaman iyi davranmaya gayret eder. Kadın başını iki yana salladı ve Urquhart'a baktı. Gülsün mü, ağlasın mı bilemiyordu.
Delinin teki, sahip olduğu her şeyi dağıtır. Tilman'ı beraberinde getirmişti. Ben onu dışarı atınca Jakob şapkası, ceketi ve surdaki bir yerinden başka hiçbir şey olmadığından tümünü ona verdi.
Urquhart bir anda yıldırım çarpmışa döndü. Ne dedin diye fısıldadı. Çehresi sanki taş kesilmişti.
Bu beni hem o kadar üzüp hem o kadar öfkelendiriyor ki bilemezsin. Ben de ona bağırdım, hakaret ettim, gururunu incittim. Ama onun da anlaması gerekir. Burası düşkünler evi değil. Ben sadece...
Dudaklarını ısırdı.
Özür dilerim, canını sıktım, üzgünüm.
Jakob ne zaman gitti diye sordu adam ifadesiz bir ses tonuyla.
Ne zaman mı? Sen gelmeden az önce. Hatta birbirinizi görmüş bile olabilirsiniz.
Nereye gitti?
Kadın yere baktı. Bilmiyorum. Belki de surdaki barakasına.
Surdaki mi?
Kadın başını salladı. Eigelstein kapısı yakınında. Sur imtiyazı diye bir şey hiç duymadın mı?
Urquhart'ın gözlerinde bir alev belirdi. Gitmem gerek, dedi.
Maria şaşırmıştı. Git öylesi, diye haykırdı bir parça içinden. Gidebildiğin kadar uzağa git. Aradığım sen değilsin. Beni tedirgin ediyorsun. Bir yandan da acaba beni de beraberinde götürür mü düşüncesinin heyecanıyla kalbi deli gibi çarpmaya başlamıştı. Hayır, gitmen daha iyi.
Onun yerine geri gel, dedi. Ne zaman istersen gel. Burada seni bekliyor olacağım. Sadece seni.
Urquhart gülümsedi.
Teşekkürler, dedi kibarca. Buna gerek kalmayacak.
Jakob. Kiliseye bakmaktan gına gelmişti Jakob'a. Maria'nın yanından çıkalı bir saatten fazla olmuştu. Öfkesi geçmiş ve sıra kendine acıma evresine gelmişti. Yapabileceği en iyi şey bugünü hafızasından silmek ve ardından da Maria'yla barışabilmek için elinden geleni yapmaktı. En azından arkadaş kalabilirlerdi. Nemli ve serin hava kemiklerine işlemişti. Clemens'in ateşin kenarında oturmasına izin vermesi için artık karanlıkta hangi tanrılar gizleniyorsa onlara çabucak bir dua etti. Köpek gibi silkelendi ve Berlih'in yolunu tuttu. Will sokağından geçmek zorunda kalmamak için en kestirme yolu seçmemişti. Duyduğu son rivayetlere göre orada geceleri sokakta denk geldiği kişileri yakalayıp sosis yapan bir kasap yaşıyordu. Aslında Will sokağında ne kasap ne de kendisinden daha beter bir hırsız vardı. Ama bu söylenti onu öylesine etkilemişti ki şehir surlarının etrafından dolanarak gitmeye karar verdi. Bulutlar kaybolmuştu. Ay ışığı sağ tarafında kalan yarı ahşap evlerin sivri çatılarını gümüş rengine boyuyordu. Seslerini duyduğu yan sokaktaki birkaç sarhoştan başka dışarıda kimseler yoktu. İleride bir yerlerde iki köpek öfkeyle havlamaya başladı. Duvarın üzerinde bir kedi birkaç adım onunla birlikte yürüdü ve ardından diğer taraftaki bahçenin karanlığına dalıp gözden kayboldu. Gece avcıları her zamanki gibi tetikteydiler. Nihayet Berlih'i görmüştü önünde, huzurlu ve sakin. Rezil sırların sığınağı, neşeli ve çatırdayan ateşin yanına oturmuş ölü ruhlar, cehennemin minyatürü. Caddenin diğer ucunda rüzgar cılız bir ağacın boynunu bükmekle meşguldü. Yakup karanlığa baktı, ağaç kaybolmuştu. Gördüğü şey diğer yönde kaybolan bir adamın silüetiydi. Saçları rüzgarda savrulan anormal derecede uzun boylu birisi. Yakup olduğu yerde kaldı. Köln'de gece gibi karanlık, bu boylarda kaç kişi vardı? Kendinden şüphe ederek yoluna devam etti. Saçma, korkak bir kız gibi nereye baksa bir şey görüyordu. Katedralde yaşanan olay onu allak bullak etmişti. Bunu kafasından atması gerekiyordu. Onun Gerhard Morart'la ne alakası vardı ki? Ya da iskelede gördüğü hayaletle. Zamanını nasıl içecek ya da yiyecek bir şeyler bulabileceğini düşünerek geçirse çok daha iyi ederdi. Yakup boğazından en son ne zaman şarap geçtiğini hayal meyal hatırlıyordu. Zaten yapacak işleri vardı. Gün doğar doğmaz gidip Maria ile barışacak, ardından da gündüz gözüyle gidip derede neler olup bittiğine bakacaktı. Tabii Maria onunla barışmayı kabul ederse. Tekrar durdu. Kalbi Maria'nın artık kendisini beklemediğini söylüyordu ona. Bu Yakup'un onu aramadığı halde gerçeğin ne olduğunu bulduğu anlardan biriydi. Kadınla arasındaki köprüleri yakmıştı. Belki çoktan gitmişti. Belki de hayalindeki saygıdeğer damat şu bir saat içerisinde karşısına çıkmıştı. Ya da daha da muhtemeli uyuyakalmıştı. Her zaman yaptığı gibi yüzünü duvara dayamış halde. Clemence de onun yukarıya çıkmasına izin vermemesini söylemiş olmalıydı. Kısacası bir daha onu görmeyi beklemiyordu. Garip bir duyguydu. Yakup nasıl bu kadar emin olduğunu kendisi de bilmiyordu. Daha önce de tartışmışlardı. Birden fazla ama Maria ile ilgili bildiği bir şey varsa o da kindar olduydu. Yine de dense miydi? Köşedeki eve baktı, kepenklerindeki çatlaklardan süzülen ışık görülebiliyordu, hala uyanıktı. Ve eğer doğruca onun yanına gitmezse aptalın tekiydi. Birkaç kez kapıyı çaldı ve içeri girdi. Alt katta her şey olması gerektiği gibi görünüyordu. Clemence eti ateşin üzerinden henüz almıştı. Masada büyük bir kase lapa duruyordu. Margarete ve Wild Hilde de 4 bardak ve 1 şişe şarap getirmişlerdi.
''Yine mi sen?'' dedi Clemens.
''Yine ben.''
''Daha yeni gittin.''
Yakup omuz silkti. Gözlerini yanık etten alamıyordu. ''Ziyafet mi var?'' dedi asık suratla. ''Ne kutluyoruz?''
''İşler artıyor.'' diye gürledi Clemens. Sesinin tonunda artan işlere dair bir ipucu yoktu. ''Ayrıca bizim karnımızı neyle doyurduğumuz da seni ilgilendirmez. Maria'nın payını alabileceğini mi zannediyorsun? Çok beklersin.''
''O nereye gitti ki pis boğaz?''
Clemens basamakları başıyla işaret etti.
''Az sonra iner aşağı sanırım. Son müşterisi yeni gitti. Gerçek bir beyefendi. Seni de tanıyor ama nereden anlamadım.''
''Kim?'' diye sordu Yakup merakla.
''Kim mi? Ben isim sormam.''
''Benim tanıdığım bir beyefendi yok.'' dedi Yakup. Adımını çoktan en alt basamağa atmıştı bile. ''Neye benziyordu?''
Clemens dişlerini gösterdi. Bunun sırıtma olması gerekiyordu.
''Senden iyi durumda olduğunu söyleyebilirim.''
''Ona ne şüphe.
Ayrıca 2 katın kadar da uzundu.''
Kahkahayı patlattı.
''Hayır, 3 katın kadar. Ya saçları?''
''Melek saçıydı.'' dedi Margarete yüzünde saf bir gülümsemeyle.
Yeryüzüne inmiş gibi diye iç geçirdi Wilhilde, hala onun anısıyla yaşıyor gibiydi.
Jakob trabzanı kavrayan eline baktı. Eklemleri bembeyaz olmuştu. Kanının donduğunu hissetti.
Kara elbiseli miydi?
Keçe gibi.
Olamaz diye düşündü. Beyni yerinden çıkacak gibiydi. Olamaz. Merdivenleri görülmemiş bir hızla çıktı. Kapıda durdu.
Maria.
Hiç cevap yok.
Maria diye ineledi daha yüksek sesle.
Olamaz, olamaz. Panik içerisinde kapıya yüklendi. Maria pencerenin kenarındaydı. Sırtı duvara dönük ona bakıyordu. Bir şey söylemedi.
Maria, ben... Sesi kaybolup gitti. Kadının yüzünde bir gariplik vardı. Ona doğru bir adım daha atıp yakından baktı. Çenesi titremeye başladı.
Maria ona bakıyordu.
Ama sadece bir gözle. Diğerini bir arbalet oku delip geçmiş ve kafatasını parçalayarak kadını ahşap duvara çivilemişti.
Ren sokağı.
Onu parçalara ayıracağım.
Kuno kükreyerek mum ışığıyla aydınlanan odaya daldı. Yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Çevresinde 7 kişinin akşam yemeğini yemekte olduğu şatafatlı masanın üzerine yumruğunu indirdi. Öfkeden baştan aşağı titriyordu.
''Bunun hesabını vereceksiniz.'' diye bağırdı Johanna. ''Sen ve Blitildis cadısı.''
Matyas kemirmekte olduğu tavuk kemiklerini bir kenara atıp ayağa fırladı.
''Sen de içeri girmeden önce kapıyı çalmayı öğreneceksin.'' diye tersledi buz gibi bir ifadeyle.
''Ağzından çıkana dikkat et.'' diye bağırdı Kuno. ''Beni kandırdınız, bana söz verdiniz. Gerhard'a bir şey olmayacağına dair yemin ettiniz. Ve şimdi herkes onun öldüğünü söylüyor.''
''Öldü ama bizim yaptığımız bir şey yüzünden değil, kendi dikkatsizliği yüzünden.''
''İskeleden mi düştü yani?'' diye güldü Kuno, isterik halde yalvarır gibi ellerini kaldırdı. ''Bunu duydunuz mu azizler? Bu yalanları hepiniz...''
''Şimdi azizlere yakarmanın sırası değil.'' diye kesti sözünü Johan. ''Dua edeceksen önce kendi ruhun için dua et ve hepimizin birlikte karar verdiği şey için bağışlanma dile. Sen bizden daha iyi değilsin, biz de senden daha kötü değiliz, anladın mı?''
''Bırakın da atayım şu herifi pencereden.'' diye homurdandı Daniel, kendine güçlükle hakim oluyordu.
''Bunu neden yaptınız?'' dedi Kuno ağlamaklı halde, çöktü ve yüzünü elleriyle kapattı. Sonra da hepsinin yüzüne baktı teker teker. ''Ve hepsi benim hatam.'' diye mırıldandı. ''Hepsi benim hatam. En kötüsü de bu ya, benim hatam.''
Theoderich bir kupa aldı, şarap koydu ve Kuno'nun hemen önünde masaya koydu.
''Kimi parçalara ayırmayı düşünüyorsun?'' diye sordu sakin bir tonda.
''Urquhart'ı'' diye hırladı Kuno.
Theoderich başını iki yana salladı. ''İç bakalım Kuno. Bu işte Urquhart'ın ne ilgisi var? Gerhard'ın kayıp da iskeleden düştüğünü gören iki şahit var. İnan bana, biz de en az senin kadar üzüldük.''
Elini teselli edercesine Kuno'nun omzuna koydu. Kuno elini itti, kupaya baktı ve kafasına dikti.
''Şahitler.'' diye homurdandı.
''Evet, şahitler.
Bunu yapan Urquhart'tı.''
''Urquhart sadece bizim söylediğimiz ve yapması için de para ödediğimiz şeyleri yapar.''
''Demek ki Gerhard'ı öldürmesi için ona para ödediniz.''
''Ağzından çıkanı kulağın duysun.'' diye bağırdı Daniel. ''Eğer büyük anneme bir kez daha cadı demeye cüret edersen seni kurbağaya çevirmesine yetecek kadar bile uzun yaşamazsın. Kırarım o boş kafanı, salak herif.''
''Ben?''
''Kendinize hakim olun.'' diyerek sessizlik istedi Johan. ''Hepiniz.''
''Bok kafalı.'' diye ekledi Daniel alçak sesle.
''Açıkça konuşmanın zamanı geldi.'' diye devam etti Johan. ''Gerhard'ın başına gelen bu üzücü olay nedeniyle hepimiz şaşkın haldeyiz. Buna bir çare bulunmalıydı. Evet, bu doğru, hiçbirimiz Gerhard'a güvenmiyorduk. Bu nedenle Urquhart'tan yardım istemek zorunda kaldığımız da doğrudur. Şahitler onun fikriydi, parasıydı tabii ki.''
''Baba.'' Daniel duyduklarına inanamamıştı. ''Neden bunları ona anlatıyorsun?''
''Çünkü'' dedi Johan, gözlerini Kuno'nun gözlerine dikmişti. ''O davasına kendisini adamış onurlu bir adam. Gerhard onun babası gibiydi. Böyle hissetmesinde şaşacak bir şey yok. Ama ben hala Kuno'nun dostumuz olduğuna inanıyorum.''
Sesi daha gür çıkmaya başladı.
''Kendi günahlarının da farkında olan ve yapılması kaçınılmaz bir şeyi yaptığımız için bizi suçlamayacak olan güvenilir bir dost.''
Sesini tekrar alçalttı.
9 kişiyiz. Lorenzo'yu saymıyorum. O sadece parada ortak. Onun dışında biz bu işte birlikteyiz. Bir kez birbirimizden şüphe etmeye ve birbirimize yalan söylemeye başlarsak akıbetimiz bellidir. Başaramayız. O nedenle tekrar ediyorum. Artık tartışmak yok. Daniel.
Daniel öfkeyle dişlerini sıktı, sonra da başını salladı.
Kuno.
Başını öne eğdi.
Sevinçten zıplamamı beklemiyorsun herhalde diye mırıldandı.
Kimse sevinçten zıplayacak halde değil zaten dedi Matyas. Ama her şeyin sona ereceği günün geldiğini düşün, bunu hayal et.
İşte o zaman sevinçten zıplamaya başlarız dedi Heinrich. Yüzünde kaypak bir sırıtışla Kuno'ya doğru eğildi. Ne hissettiğini anlıyoruz. Ama Gerhard'ın vicdanı ona bize ihanet etmekten başka çare bırakmasa neler olurdu bir düşün. O zaman nasıl hissederdik bunu düşün Kuno.
Keşke Hardefust o kasabı öldürmemiş olsaydı diye gürledi Daniel.
Ama öldürdü.
Matyas parmaklarını et kasesine daldırırken omuzlarını silkti.
Öldürmemiş olsaydı bile yaşanan olaylar yine de bizi bu yönde hareket etmek zorunda bırakacaktı. Yaptığımız şey doğru olandı.
Yaptığımız şey doğru olandı. Johann Matthias'ın dediklerini tekrarladı. Kuno kızardı ama bir şey söylemedi.
Yarın sabah saat 7 olmadan Lorenzo ile buluşup detayların üzerinden geçeceğiz dedi Matthias sessizlik sürerken. Ardından Urquhart bana bilgi verecek. Güvenim tam. Anlaşılan Jülich Kontu bize en iyi adamını göstermiş.
Beni korkutuyor dedi Heinrich yalın bir tonla.
Matyas'ın söylenecek iyi ve kötü bir ton şey dilinin ucuna geldi ama susmayı tercih ederek iç çekti. Gizli ittifaklarının 3 tane zayıf noktası vardı. Daniel'in kendini kontrol edememesi, Kuno'nun duygusallığı ve Heinrich'in korkaklığı. Bu konuda yapabileceği bir şey de yoktu. Tek yapabileceği bu üçünden birinin hata yapmamasını dilemekten ibaretti. Bezgin halde tekrar iç çekti. Elleri baharatlı kızartmaların üzerinde aşağı yukarı geziniyordu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 95.